Mavi Vatan.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik masada sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofon başında ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca Mavi Vatan'da sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız şöyle: +90 312 463 34 21 ve bizleri TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta denizlerimizin endüstriyel kullanımında balıkçılık, deniz taşımacılığı, iletişim, petrol ve doğalgaz üretimi, deniz turizmi, savunma ve kıyı mühendisliği en fazla öne çıkan sektörler. Bizler de bu hafta bu sektörlerin başarının bir anahtarı olduğu, her konuda olduğu gibi eğitim konusunu konuşacağız. Türkiye'de denizcilik alanında mevcut eğitim öğretim kurumları ve çalışmalarını telefon konuğumuz Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ergun Demirel ile konuşacağız. Ayrıca geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri de değineceğiz. Stüdyomuzda Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
Efendim, Mavi Vatan'da geçen hafta hangi gelişmeleri takip ettik? Detaylı bir şekilde sizden dinleyelim.
Evet, birçok konu var. Mesela ikisi bugün henüz tecelli etti. Hemen ondan başlayayım. Sabahleyin belki de televizyonlarını, radyolarını açan sevgili izleyiciler, İstanbul Boğazı'nda karaya oturan bir yük gemisinden haberdar olmuşlardır. Bu Ukrayna'dan kalkan ve İstanbul'a gelen 41 bin, 42 bin deadweight tonluk bir gemi İstanbul'da Anadolu kavağı yakınlarında karaya oturmuştu. Ama 4 saatlik 5 saatlik çalışma sonunda gemi yüzdürülerekten Sarıyer taraflarına veyahut da Büyükdere taraflarına orada demir atıldı. Bir başkası gene henüz buraya gelmeden önce haberlerde okudum. Ulaştırma Bakanımız Deniz Ticaret Filomuzun geçen yıldan bu yana yapmış olduğu atılımla 15.likten 14.liğe yükseldiğini söyledi dünyada. 6 milyon 640 deadweight tonluk bir şeye, hacme ulaşmış. Bu şekilde ilk 20 olarak, hani G20 ülkesi diyoruz ya Türkiye için, G20 için yeterli bu, ama üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke için henüz daha 14.lük çok önemli bir şey gibi görünmeyebilir. Ama burada geçtiğimiz haftalarda Türk gemi inşa sanayinden bahsetmiştik. Bugün de işte bunlarla ilgili eğitim birimlerinden bahsedeceğiz. Balıkçılık, açık deniz filosundan bahsetmiştik. Dolayısıyla Türk denizcilik filosunun da Mavi Vatan konumuz olduğuna göre, Mavi Vatan'a en büyük getiriyi sağlayan bu şeyinde, sektöründe bence 14'lükten en azından ilk ona girmesi lazım. Hı. Kaldı ki ekonomiyle de bağlantılı değil bu. Bu deniz ticaret filosundaki hacim olarak en birinci sırada hala Yunanistan'ın olduğunu biliyoruz. Başkası Yunanistan Türkiye ile uğraşmaya devam ediyor, Yunan medyası. Bunlardan birisinde bakıyoruz. İşte Türk insansız hava aracı keşif maksadıyla Ege'de dolaşmış. Sonra Yunanistan bu Kardak benzeri egemenli anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar var. Ege Aydak diyoruz. Yani bazen basında aidiyeti belirsiz adacıklardı diyor. Bunlardan ikisinin üzerinde bir Türk drone'u, insansız hava aracı uçmuş ve bunu Türkler şey yapıyorlar, bizi tahrik etmek istiyorlar filan diyorlar. Böyle bir girişimleri var. Yani bizi mütecaviz olarak göstermek istiyorlar. Bir başkası bu Libya'daki olay vardı. Biliyorsunuz Libya'da Ekim ayının başında Türkiye ile Libya hükümeti arasında, yani ulusal mutabakat hükümeti, daha doğrusu Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya'daki hükümet. Orada iki tane hükümet var, kısaca söyleyeyim. Birisi bu ulusal mutabakat hükümeti, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümet. Bir de doğuda Mısır sınırına yakın yerde gayri hukuki olan Hafter hükümeti veya güçleri vardı. Şimdi Türkiye bu ulusal mutabakat hükümetiyle Ekim'in başında Libya'da, karada ve deniz sularında, şeyde deniz yetki alanlarının içerisinde kalan sularda petrol ve doğalgaz arama konusunda bir anlaşma imzalamıştı. Şimdi bu Libya'daki hükümet, meclis bunu hükümsüz saymış. Böyle bir karar almış. Yunanistan buna çok sevinmişler. Bundan bahsediyor. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Niye Libya meclisi böyle bir karar almış diye birisi sorabilir. Şimdi Libya'da meclis seçimleri henüz yapılamadı. Yapılması bekliyor. Birkaç kez yani tarih kondu. Ancak ertelenip durdu. Ben bunun çok bağlayıcı olacağını zannetmiyorum. Yani Türkiye netice orada Libya ile birlikte bu aramaları yapacaktır. Bir başkası gene Mavi Vatan'la ilgili olaraktan Amerikan Dışişleri, bir şey daha var affedersiniz. Yunanistan demişken Yunanistan'la ilgili bir şey daha var. Hatta iki husus var. Yunanistan Türk-Yunan sahil güvenlik botlarının bazı zaman zaman şeyleri oluyor. Ufak tefek karşılıklı şeyleri oluyor. Birbirlerine tavırları olduğu gibi aynı zamanda biliyorsunuz Yunan sahil güvenlik botları sığınmacı teknelerinde Türk sularına doğru itiyorlardı. Buna benzer şekilde Türkiye'nin de aynı şeyi yaptığını iddia eder şekilde yalan bir beyanla Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi şikayet etmişler.
Böyle hemen bir şey var. Her hafta paylaşıyoruz dinleyicilerimizle bu tür haberleri.
Bu yani tersi olan bir durum yalnız. Türkler yapıyor bunu, biz yapmıyoruz diyorlar. Halbuki Türkiye bunu insansız hava araçlarıyla göstere göstere filminde çekerek koydu. Gönderdiği evet. Halde. Neyse, gene bir de diğeri şey Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya Dışişleri Bakanı Bayan Baerbock, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümün seçenek olmadığını ve gerilimin azaltılması için baskı yapmaya devam edeceklerini söylemiş. Türkiye yapacaklar bunu. Kıbrıslı mevkidaşı yani Güney Kıbrıs'ın kesiminin Dışişleri Bakanı Kasolides ile bir görüşme sonrasındaki ortak basın toplantısında bunu yapıyor. Bayan Baerbock ne yaparsa de yapsın biz artık orada iki devletli çözümün dışında bir şey görmüyoruz. Yahut da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık Güney ile birleşebileceğine konusunda ne Türkiye ne de şu andaki Kıbrıs'taki Türk yönetimi böyle bir şeyin beklentisi içerisinde değil artık. Gene bir başka şey Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 satışı ile ilgili bir kararı var. Bunu Amerikan Dışişleri Bakanlığı F-16'ların biliyorsunuz bu Türkiye F-35'lerden projeden çıkarılınca bunun ödenen parası vardı. Türkiye'de onun karşılığında F-16 istemiş ve modernize etmek için elindeki uçaklara da yedek parçalarını istemişti. Bununla ilgili Kongre'ye önce bir göndermişlerdi. Şimdi tekrardan Kongre'ye bu kez bunların satışıyla ilgili bir teklif yapacaklar. Onun da bu hafta içerisinde olmasını bekliyoruz. TCG Anadolu dünden bugüne Türk Gemi İnşa Sanayi. Şimdi geçtiğimiz haftalarda gemi inşa sanayinden bahsetmiştik. Milli yahut ne diyelim ona, ulusal basında adını da vereyim isterseniz. Benim yazmış olduğum bir analiz vardı Yeni Şafak gazetesinde. Burada TCG Anadolu dünden bugüne Türk Gemi İnşa Sanayi diyerekten uzun bir analizde gündeme almış. Burada Anadolu değil, Midgem ve diğerlerinden de bahsetmiştim. Konumuz Mavi Vatan olduğu için burada şey yapıyorum. Sevgili izleyicilere sadece burada program yapmıyorum. Aynı zamanda Mavi Vatan'la ilgili yazılar da yazdığımı bu vesileyle belirtmiş olayım. Çin'e ait gemiler Japon karasularını ihlal etti diyor. Uzak Doğu'da da Çin'le Japonya'nın Mavi Vatan'ından daha önceden bahsetmiştik. Burada Çin sahil güvenlik botları Japonya'nın kendisine ait olduğunu iddia etmiş olduğu güneyindeki Senkaku adaları var. Bu Senkaku adaları bölgesinde onun kara sularına Çin sahil güvenlik botlarının girdiğini iddia ediyor. Bu da iki ülke arasında dediğim gibi deniz yetki alanlarındaki sorun devam ettiği için sık sık bu şeylere devam edebiliyor. Bazen harp gemileri dahi oraya girebiliyor. Bir başkası, Amerikan donanması İran'dan Yemen'e gönderilen 2000'den fazla Kalaşnikov tüfek ele geçirdik diyor. Bunu zaman zaman okuruz. Yemen'de biliyorsunuz bir iç savaş var. Orada Şiilerle Sünniler arasında, Zeydilerle Sünniler arasında. Şiileri veya Zeydileri İran destekliyor. Sünniler ise Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan. Bu zaman zaman oraya gönderilen silahları deniz geçiş sırasında yakalandığını görüyoruz. Bu da onlarla ilgili bir şey. Başka, gene kısaca geçeyim. Yunuslar denizlerdeki gürültü kirliliği sebebiyle birbirlerine bağırmak zorunda kalıyormuş. Yani gördüğünüz gibi denizlerde sadece fiziki kirlilik yok, gürültü kirliliği de olduğu için yunuslar dahi bundan etkileniyormuş. Son bir şey daha, okyanus sıcaklıkları 2022'de rekor seviyeye ulaştı diyor. Şu anda biz Ankara'da hala tam olarak bir kış görmüş değiliz. Ben her hafta İstanbul'a gidiyorum. Neyse. İstanbul'da aynı şekilde. Sebebi iklim değişikliği demiştik. Bunu da en çok etkileyen okyanuslardaki ısının artması oluyor. Okyanuslarda geçen yıl rekor seviyeye ulaşmış. İnşallah şu iklim değişikliğini ciddiye alır bütün dünya da. İnsanlığı da dünyayı da kurtarır diyoruz. Mavi Vatan'a burada nokta koyalım mı?
Evet, evet.
Biraz sonra konuğumuzla konuşalım.
Evet, önemli başlıklara göz attık. Şimdi kısaca soluklanalım. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Türkiye'de denizcilik alanında mevcut eğitim, öğretim kurumları ve çalışmalarını konuşacağız. Telefon hattımızda Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ergun Demirel bizlerle birlikte. Merhaba Sayın Demirel, hoş geldiniz yayınımıza.
Sağ olun, çok teşekkür ederim davetiniz için. Elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışacağım. Buyursunlar efendim.
Evet, stüdyomuzda da Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla birlikteyiz. Türkiye'de denizcilik eğitimi üzerine söyleşeceğiz. Buyurunuz
evet.
Hocam.
Efendim iyi günler, nasılsınız? Hoş geldiniz.
Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Şimdi Sayın Demirel sadece bir öğretim üyesi değil, aynı zamanda çekirdekten yetişen bir denizci. Deniz Harbi Okulu mezunu, bizim de üst sınıf büyüğümüz, emekli denizkurmay aldı aynı zamanda. Piri Reis Üniversitesi'nin de kurucularından. Yani bu işin denizciliğin hem askeri aşamasında hem de sivil sektörde deniz ticaret ve eğitim aşamasında da bulunmuş bir kişi. O nedenle sevgili dinleyicilerimize de biz sektörünün en iyilerini getirip onlara takdim etmeye çalışıyoruz. Şimdi efendim biz daha önce Mavi Vatan programı içerisinde çeşitli konuları ele aldık. O kadar da çokmuş ki mesela bunların içerisinde önce bir şey yaptık. Gemi inşa sektörü nasıldır? Bununla ilgili kişilere anlattırdık. Sonra bu denizcilik ya da ticari denizcilik bununla ilgili gene bazı bilgileri sevgili dinleyicilerle paylaştık gelen konuşmacımızla. Sonra balıkçılık ve deniz ürünleri geçen hafta çok hoş bir programdı. Hatta bu konuda Tarım Bakanlığı Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Genel Müdürü geldi. Bizzat bilgi vermişti. Şimdi bugün de düşündüm, sizle de konuşmuştum. Denizcilik alanındaki eğitim birimleri nelerdir? Bunu da bu konuda sizin sanıyorum doktora çalışmanız olacak. En iyisi siz olduğunuz için sizi uygun gördük. Siz de kırmadınız bizi. Teşekkür ederiz. Şimdi denizcilik eğitim ve öğretimi denildiğinde neleri anlamalıyız? Sizden başlayalım efendim. Buyurun.
Şimdi şöyle arz edeyim. Denizcilik eğitimi gemide bir fiil çalışan personelin eğitimini kapsamaktadır. Bu eğitim Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından standartlara bağlanmış olup üye ülkeler bu standartları uygulamak zorundadırlar. güverte ve makine zabitleri işletme ve yönetim kademesi olmak üzere gemilerde görev yaparlar. Bunların eğitimi yüksek öğretim seviyesinde 4 yıllık akademik ve mesleki konuları kapsayan bir mühendislik eğitimidir. Bunlar hem Yüksek Öğretim Kurumu hem de Denizcilik İdaresi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından denetlenmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Bu okulların mesleki eğitimini icra eden öğretim üyelerinin akademik unvanlarına ilaveten ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen gemi zabiti sertifikaları ve denizci eğitimci belgelerine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca bu okullarda yine IMO standartlarına, yani Denizcilik Örgütü standartlarına göre laboratuvar, simülatör ve yangın merkezi özel nitelikte yüzme havuzlarına da sahip olmaları gerekmektedir ki bu da bu eğitimi oldukça pahalı bir eğitim yapar. Bunun haricinde denizle alakalı başka konular da vardır. Biz onları denizciliğe yönelik eğitimler olarak şey diyoruz. Fakat burada denizcilik eğitimi, yani dünya standartında anlamı gemide bilfiil görev yapan kişilerin eğitimleridir. Kısaca denizcilik eğitimini bu şekilde tanımlayabilirim.
Evet. Peki bu şeyin, mesela denizcilik denince, az önce söyledim, biz balıkçılık olayı var. Açık deniz balıkçılığı vesaire. Bunlar sizin dışınızda mı kalıyor? Yani veyahut da bu söylemiş olduğunuz eğitimin dışında
şöyle,
mı?
Yani Uluslararası Denizcilik Örgütü onları ayrı bir yönetmelikte düzenlemiştir. Çünkü balıkçı gemileri 3000 tona kadar oldukları sürece, küçük oldukları zaman zaten ayrı, yani balıkçı gemileri için eğitim ve sertifikalandırma sözleşmesine göre işlem görürler. Fakat 3000 tonun üstüne çıkınca zaten otomatikman yine bahsettiğim güverte zabiti, makine zabiti ehliyetleri gerekir. Aradaki fark budur. Mesela gemi inşa ve gemi makinaları, gemi inşaatı ve makinaları mühendisliği bölümü var. Fakat onlar şöyle oluyor. 4 yıllık bir eğitim görüyorlar kendi fakültelerinde, yani kendi bölümlerinde. Fakat denize çıkmak isterlerse ilaveten bir 6 ay daha eğitim görüp yönetmelikte belirtilen 6 aylık kara ve deniz stajlarını da yapmak zorunda kalıyorlar. O zaman denize çalışmaya veya makine zabiti olmaya hak kazanıyorlar. Bu biraz karıştırılıyor. Yani gemi inşa denizcilikle alakalı mı? Tabii ki alakalı. Oşinografi tabii ki denizcilikle alakalı. Ama bugün burada bahsettiğimiz konu denizcilik eğitimi uluslararası anlamda gemide bilfiil çalışacak kişilerin eğitimidir.
Anlaşıldı. Yani gemi inşa mühendisliği bölümü olan çok üniversite var. Ama bunların hepsinin bir denizcilik eğitimi yapıyor olması şart değil. Tıpkı makine mühendisliği gibi. Şeyi soracağım. Türkiye'de denizcilik alanında açılan eğitim birimlerinin kısaca tarihinden söz edebilir miyiz?
Şöyle, halen ülkemizde 9. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 3 tane olmak üzere 12 üniversite bünyesinde deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Yani güverte bölümleri, güverte zabiti yetiştiren. Bu üniversitelerde 2022 yılında 745 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Makine olarak da gemi makineleri işletme mühendisliği ise 6'sı ülkemizde, 2'si Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere 8 üniversitede bu bölüm açıktır. Halen, yani 2022 yılı itibariyle buraya 402 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Ayrıca ülkemizde 6, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 olmak üzere 7 üniversitede de gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Ancak belirttiğim gibi bu öğrencilerin ilave ders almaları hemen hemen 1 yıl süren deniz ve kara stajlarını yapmak kaydı ile gemi makineleri işletme mühendisliği unvanı da alabilmektedirler.
Bu stajları nerede yapıyorlar?
Gemide yapıyorlar 6 ayını. 6 ayını da onarım tesislerinde, yani tersanelerde yapıyorlar.
Yani şimdi şunun için soruyorum. Sizin Piri Reis Üniversitesi'nde böyle bir sorun yok. Çünkü sizin bir geminiz var bununla ilgili. Diğer üniversiteler bu stajı kendi sahip oldukları gemilerden mi yapıyorlar yoksa başka yerlerden?
Yapmıyorlar. Yani normal olarak gemi inşaatı ve makinaları bölümünden mezun olan bir öğrenci sadece bir ay iş yeri stajı yapar. Onu yapınca okuldan mezun olur ve gemi inşa ve makine mühendisi unvanı alır. Ama gemi makineleri işletme mühendisi olup denize çalışabilmek için 6 ay ilave eğitim görür. Onun üstüne de 1 yıla yakın kara ve deniz stajı yapar.
Anlaşıldı. Bir de gene yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi eskiden bu denizcilik alanında eğitim öğretim müesseleri çok azdı Türkiye'de. Yani üniversite bünyesinde, devlet üniversitesi bünyesinde vardı. Sanıyorum İstanbul Teknik Üniversitesi'nin vardı. Ancak sadece onun mezun etmiş olduğu öğrencilerle Türkiye'deki denizcilik sektörü, özellikle deniz ticaret sektörünün donatılması mümkün değildi. Deniz kuvvetlerinden emekli veya erken ayrılmış olan subaylara da bu büyük ölçüde gideriliyordu. Sormak istediğim şey şu. Bugün gene biraz önce sevgili dinleyicilerle paylaştım. Ulaştırma Bakanımızın verdiği bilgilere göre Türk Deniz Ticaret Filosu 6 milyon 400 küsür deadweight tonla dünya 14.'lüğüne yükselmiş 15.'likten. Dolayısıyla çok sayıda gemi var. 400 küsür de gemi var. 434 galiba. Bu kadar gemiyi donatacak şekilde mevcut Türkiye'deki sivil denizcilik diyeyim, yani devlete ait üniversiteler veyahut da vakıf üniversitelerinin bünyesinde yetişen öğrencilerle doldurabiliyor muyuz? Bu konuda da bilgi verebilir misiniz?
Ben şöyle söyleyeyim. Dolduramıyoruz. Ben burada saymayı unuttum. Deniz Harp Okulu mezunu öğrencilerde onların programları da yeniden düzenlendi. Ve güverte makine zabiti eşdeğerliğini alacak şekilde bir programa sahipler. Ve onlar da Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'na müracaat ederek ve açılan gemi adamları zabit sınavlarına girerek ticaret bahriyesinde aynı sertifikayla çalışabiliyorlar. Bu geçtiğimiz yıllarda çok daha önemliydi. Çünkü şöyle bir 1980'lere baktığımızda, 1900 hatta 90'lara baktığımızda Türkiye'de bir yüksek denizcilik okulu var, bir de deniz harp okulu vardı. Dolayısıyla hemen hemen ekip kaynağı bağımlıydık. Şu anda sayı arttı. Ancak deniz harp okulu da kendi müfredatını bu uluslararası denizcilik örgütünün programlarına eşdeğer kılarak kendi mezunlarına da bu şansı tanımaya devam ediyor.
Evet, teşekkür ederiz. Bir de halen Türkiye'deki denizcilik eğitimi öğretimi kurumları dedik. Şimdi bazı bilgileri verdiniz. Özellikle zabitlerle ilgili olanları verdiniz. Onun dışında mesela meslek yüksek okulları var. Bu konuda da biraz açabilir misiniz konuyu?
Şimdi şöyle bir başlık altında alayım onu. Şimdi meslek yüksek okulları Türkiye'de şu anda ülkemizde 3000 gross ton ve 3000 kilowatt altındaki küçük gemilerde görev yapabilecek ehliyete sahip güverte zabiti. Ama uzak yol zabiti değil. Kısıtlı bunlar çünkü. Adam yetiştiriyorlar. Halen 4430 bu şekilde güverte zabiti ve 4145 de makine zabiti var. Bunların ancak %50'si aktif. Çünkü bu arada bu gemilerde çalışacak ihtiyaç çok az oluyor. Gemilerin tonajları büyüyor. Makine güçleri büyüyor. Ve bu nedenle biz meslek yüksek okullarının denizcilikle ilgili kontenjanlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu arada bir şey de belirtmek istiyorum. Şu anda bu okullardan mezun olanların dikey geçiş yapma hakkı var fakültelere. Ve şöyle söyleyeyim, okulların büyüklüğüne göre her yıl 150-200 arasında öğrenci bu okullardan mezun olup olanlar gelip 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayarak uzak yol güverte veya makine zabiti olacak şekilde kendilerini normal diğer arkadaşları gibi eşdeğer görevlere uygun hale getiriyorlar.
Evet. Şimdi Ergün Hocam, denizcilik eğitim öğretim alanında faaliyet gösteren ve kadrolu olduğunuz Piri Reis Üniversitesi'ne gelelim. Piri Reis Üniversitesi hakkında bir aydınlatıcı bilgi verebilir misiniz?
Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu bir Türkiye'de bazı üniversiteler var. Bunlar daha çok odaların, yani TOB Üniversitesi gibi, İstanbul Ticaret Üniversitesi gibi, İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi kendi meslek gruplarını geliştirmek için kurdukları üniversiteler. Piri Reis de bunlardan biri. Yani bir sahibi olmayan bir yer. Zaten bu İMEAK, Deniz Ticaret Odası tarafından destekleniyor bu okul. Ve bunun maddi kaynakları da TÜDEV'den geliyor. Yani Türk Deniz Eğitim Vakfı'ndan geliyor. 2008'de kuruldu. Buradaki amaç dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet ortamında mesleki ve akademik eğitim arasında bir sinerji yaratmak. 2008'den beri faaliyetteyiz ve bu Türkiye'deki denizcilik temalı ilk üniversitedir. Üniversitemizde denizcilik, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik fakültesi, denizcilik mesleki sokak okulu bulunuyor. Ayrıca lisansüstü eğitimimiz. Buyurun.
Devam edin, bir şey yok.
Ve şöyle söyleyeceğim, bunların da ana teması şey üzerine. Mesela deniz hukuk fakültemiz var. Hukuk fakültemiz daha çok deniz hukukuna yönelik bir gelişme sağlamaya çalışıyor. Normal hukuk programlarının yanında ve ayrıca deniz hukuku araştırma merkezimiz var. Dolayısıyla ve buralarda daha çok denizcilikle bağlantılı bölümler var. Mesela mühendislik fakültemizde gemi inşaatı var. Makine mühendisliği var. Elektrik, elektronik var. Endüstri var. Bilişim sistemleri mühendisliği var. Bunlar tabii ki temel ana dallar üzerinde mühendisliğin ama daha çok denizle ilgili olarak çalışıyorlar. Akademisyenler de denizle ilgili konularda çalışmalar yapıyorlar. Keza iktisadi idari bilimlerde mesela denizcilik işletmeleri yönetimi var. Lojistik yönetim bölümü var. Yönetim bilişim sistemleri var. Ekonomi, finans, ticari işletmecilik bölümleri var. Bunlarda da daha çok ağırlıkla denizcilik teması üzerinde duruluyor. Zaten denizcilik fakültesi tamamen denizcilik eğitimine hizmet ediyor. Bizim meslek okulumuz da şöyle arz edeyim. Deniz ulaştırma, gemi makineleri, gemi inşaatı, sualtı teknolojisi, deniz ve liman işletme, marine hayat işletme, deniz brokorluğu, mekatronik veya elektroteknik, lojistik programı, bilgisayar programcılığı ve aşçılık programlarını işletiyor ki aşçılık programı mesela ilgisiz gibi görülebilir. Gemilerde en önemli sorunlardan biridir. Denizdeki bir adamın en önemli şeysi beslenmedir. Ve burada biz aşçılık programımızda karada olduğu gibi denizde de insanlara hizmet. Çünkü daha kısıtlı imkanlar var ve daha farklı mal veya ürünler bulma imkanı var. Onun için adam yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani ana temadan ayrılmadan denizcilik temasını bütün bu dallara sokmaya çalışıyoruz.
Evet, şimdi aşçılık deyince aklıma geldi. Herhalde uzun seyirlerde oradaki gemi personelinin, mürettebatın en önemli moral kaynaklarından bir tanesi yemek olayıdır. Yani leziz yemek olması lazımdır. Haklısınız. Şimdi Piri Reis gibi başka devlet ve vakıf üniversiteleri de var mı Türkiye'de? Biraz da ondan biraz bahsettiniz
var,
ama
var.
Biraz açabilirsek.
Mesela benim elimdeki listeye bakayım şöyle. Bu işin başlangıcında ilk aşamada İstanbul Teknik Yüksek Denizcilik Okulu vardı. Yüksek Denizcilik Okulu ticari olarak aslında kuruluşu Deniz Kuvvetleri'nin bir parçası olarak kurulmuştu. Sonra Yüksek Denizcilik Okulu'na dönüştü. 1980 sonrası bu okul yine Deniz Kuvvetleri'ne bağlandı. 92'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı Denizcilik Fakültesi haline geldi. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi içinde bir denizcilik fakültesi. Daha sonra Sürmene'de Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı bir denizcilik fakültesi kuruldu. Şimdi bunların hepsi yavaş yavaş ilaveler oluyor. Mesela 100. yıl üniversitesi var Van'da. Onun içinde de bir fakülte açıldı. Bandırma'da 19 Eylül Üniversitesi içinde bir bölüm açıldı. Kocaeli içerisinde açıldı. Bursa Üniversitesi içerisinde açıldı. Ve şu anda Kıbrıs'ta da açılanlar var. 19 tane. Bunlar arasında mesela Kıbrıs'taki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir vakıf üniversitesi var orada da. Ama yani şu anda denizcilikle ilgili lisans eğitimi veren tek özel üniversite biziz. Evet. Bir Reis Üniversitesi.
Ben bir de sizin bir şey daha öğrendim. Siz Katar'da bir şeyler açtınız galiba. Nedir bu Katar'daki
şimdi şöyle faaliyet? Katar Deniz Harp Okulu kurmak istedi. Deniz Şehadet Odası ile görüşüldü. Devlet tabii bu araya girdi. Sonunda bu Deniz Harp Okulu'nun eğitimini sağlamak üzere Pir Reis Anlaşma Üniversitesi ile bir anlaşma yapıldı. 5 yıldır Katar'da bizim yolladığımız hocalarla Katar Deniz Harp Okulu'nda öğrenci yetiştiriliyor. Ve bu önümüzdeki yıllarda da yani kontrat 2024'e kadar devam edecek. Bu da bizim bir nevi şöyle milli olarak güç gösterimiz oldu. Yani daha önce İngiliz'in, Fransız'ın yaptığı işi veyahut Amerikalı'nın yaptığı işi bir Türk üniversitesi yapıyor. Bundan da gurur duyuyoruz.
Vallahi çok sevindim buna. Çünkü şeyi biliyorum ben. Özellikle Soğuk Savaş sona erdikten sonra Yeni Türk Devletleri'nde ve Gürcistan'da yani Gürcistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Kazakistan'ın Deniz Harp Okulları'nı devlet kurmuştu bizim Deniz Harp Okulu vasıtasıyla. Hatta şeyi de 1995'te siz hatırlarsınız Arnavutluk'ta bir banker krizi olmuştu. Vlöre'de Harp Okulu'nu yakmışlardı, evet. Deniz Harp Okulu'nu. Sonra oradaki Deniz Harp Okulu'nu yeniden kurma ve yerleştirme işinde gene Deniz Harp Okulu vasıtasıyla yapmıştık. Ben hatırlıyorum yani benim dekanlığım sırasına da denk gelmişti. Ama bunu bir vakıf üniversitesi olarak Katar'da yapmış olmanızdan dolayı ben de gerçekten iftihar ettim. Hem sizlerle hem devletimle gurur duydum. Şimdi efendim programın sonuna doğru geliyoruz. Evet. Türkiye'nin denizcilik alanında atılım yapabilmesi için eğitim öğretim alanında daha neler yapılabilir? Mutlaka sizin önerileriniz vardır. Onları dinleyelim. Şimdi, buyurun.
Bu da en önemli konu bizim sertifikaların tanınmasıdır. Türk armatörlerine ait gemilerin %80'i yani Türk dediğiniz gemiler aslında Türk armatörü olan gemilerdir. Bunların %80'i Kolay Bayrak dediğim ülkelere kayıtlıdır ki bunlar başta Panama gelir. Panama, Marshall Adaları ve Malta var. Bunlarla ilgili olarak sertifika sorunumuz yok şu anda. Sertifikalarımızın tanınması için girişimlerimiz var. Bakanlığın da girişimleri var. Şu anda 9 ülkeyle karşılıklı sertifikalarımızın tanınması yahut eşdeğer sertifika olarak kabul edilmesi sağlanmış durumda. Tabii bizim arzumuz bunu 28 ülkeyle anlaşmamız var. Protokoller eksik diğerleriyle yani 19'uyla. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Akdeniz'de RORO ve konteyner taşımacılığında Türkiye ciddi bir rol almak üzere. Yani yabancı şirketler de buraya geliyor. İşte oradaki sertifikaların tanınma sorunu var. Burada da benim gördüğüm en önemli şey akademik akreditasyondur.
Çok teşekkür
bizim
ediyoruz.
Bizim uluslararası yüksek öğrenim akreditasyonu yapan kuruluşlarla bir araya gelip bunu sağlamamız lazım. Çünkü bu tip kuruluşlardan akreditasyon aldığınız zaman sizin eğitiminizin ve mütakip olarak sertifikalarınızın tanınması diye bir durum çıkmıyor.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Sağolunuz kıymetli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Efendim ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılar verdiniz.
Sağ olun.
İleride yeri geldikçe gene sizi misafir edeceğiz. Bu vesileyle Piri Reis'teki tanıdığımız arkadaşlara da saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. İyi çalışmalar
sağ
efendim.
Sağ olun, var olun. fırsat için teşekkür ediyorum.
Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ergun Demirel telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Mavi Vatan'ın bu haftalık da sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş'tı. Teknik masada arkadaşımız Sefa Aktağ'ın sesimizi sizlerle buluşturdu ve mikrofonda ben İpek Önder. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
Mavi Vatan